Ayrım 28. Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 254. Meme Buendia'nın oğlunu eve getirdikleri sırada Macondo'ya öldürücü darbeyi indirecek olaylar daha yeni yeni oluşuyordu. Öyle karışık günler yaşanıyordu ki kimse aile skandallarıyla uğraşacak durumda değildi. Bu yüzden Fernanda çocuğu sanki hiç yokmuş gibi gizli tutabileceğine güveniyordu. Çocuğu getirdikleri zaman geri çeviremeyecek durumda olduğu için eve almak zorunda kaldı ve banyonun su deposunda boğacak cesareti bulamadığı için de istese de istemese de ömrünün sonuna dek onu kabullenmesi gerekti. Çocuğu Albay Aureliano Buendia'nın eski işliğine kapattı ve onu nehirde yüzen bir sepetin içinde bulduğuna Santa Sofia de la Piedad'ı inandırdı. Ursula ise çocuğun nereden çıktığını hiç öğrenemeden ölecekti. Bir gün Fernanda bebeğe mama yedirirken işliğe giren Amaranta Ursula da nehirde yüzen sepet masalına inandı. Meme'nin trajedisine yol açan akılsızlığı yüzünden karısıyla iyice bozuşan Aureliano Segundo ise torununun varlığını çocuk eve getirildikten 3 yıl sonra bir rastlantıyla öğrenebildi. Çocuk o gün Fernanda'nın bir anlık boş bulunmasından yararlanarak verandaya fırlamıştı. Çırılçıplaktı, saçları keçe gibiydi ve hindi boynuna benzeyen kocaman bir cinsel organı vardı. Bu görünüşüyle çocuktan çok ansiklopedilerde anlatılan yamyamlara benziyordu. Fernanda düzelmek bilmeyen yazgısının bu cilvesini hiç hesaba katmamıştı. Çocuk Fernanda'nın evden uzaklaştırılıp kurtulduğunu sandığı bir yüz karasının geri dönüşü gibi ortaya çıkıvermişti. Omuriliği parçalanan Mauricio Babilonia'yı alıp götürdükleri anda Fernanda bu baş belasının bütün izlerini yok etmek için inceden inceye bir plan kurmuştu. Kocasına hiç danışmadan bavullarını topladı, ufak bir valize kızına gerekli 3 kat çamaşır yerleştirdi ve trenin gelmesine yarım saat kala kızının odasına gitti. "Hadi gidiyoruz Renata," dedi. Herhangi bir açıklama yapmadı. Meme de ne bir açıklama bekliyor ne de öyle bir açıklama istiyordu. Nereye gittiklerini bilmiyordu. Hoş kendisini mezbahaya götürüp kıtır kıtır keseceklerini bilseydi yine de aldırmayacaktı. Arka bahçedeki kurşun sesini ve Mauricio Babilonia'nın acılı çığlığını duyduğu andan sonra hiç konuşmamıştı. Ömrünün sonuna dek de ağzını açmayacaktı. Annesi odadan çıkmasını söyleyince Meme saçını taramadan, yüzünü yıkamadan onun peşinden gitti ve çevresinden hala ayrılmayan sarı kelebekleri bile fark etmeden uykuda geziyormuş gibi trene bindi. Fernanda bu taş gibi suskunluğun kızının iradesine bağlı bir kararlılık mı olduğunu yoksa trajedinin etkisiyle kızın dilinin mi tutulduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Bunu öğrenmek zahmetine de girmedi. Bir zamanlar sihirli bölge sayılan yerlerden geçerlerken Meme nerede olduklarına bile bakmadı. Demir yolunun iki yanında göz alabildiğine uzanan gölgeli muz ağaçlarını görmedi. Gringoların beyaz evlerini, toz ve sıcaktan kurumuş bahçelerini, teraslarda oturup iskambil oynayan şortlu mavi çizgili gömlekli kadınları görmedi. Tozlu yollardaki hevenk hevenk muz yüklü kağnı arabalarını görmedi. Durgun nehirlere balık gibi atlayan ve güzel göğüsleriyle tren yolcularının yüreğini kaldıran kızları görmedi. Mauricio Babilonia'nın sarı kelebeklerinin uçuştuğu yerlerde, bir araya sıkışmış, sefalet içindeki işçi kulübelerini, kulübelerin önlerinde oturaklara oturmuş, yemyeşil benizli, bakımsız çocukları ve tren geçerken bağırarak sövgüler yağdıran karnı burnunda kadınları görmedi. Okuldan eve gelirken bir sevinç kaynağı olan bu görüntüler, bu kez Meme'nin yüreğinde en ufak bir kıpırtı uyandırmadan geçip gittiler. Pencereden dışarı hiç bakmadı. Muz ağaçlarının boğucu nemi sona erip de tren İspanyol kalyonunun kömürleşmiş iskeletinin durduğu gelinciklerle dolu ovadan geçerken de, 100 yıl kadar önce José Arcadio Buendía'nın düşlerinin sona erdiği köpüklü, çamurlu deniz kıyısına ulaşıp açık havaya çıkınca da Meme başını çevirip dışarı bakmadı. Akşamüstü saat 5'te bataklık bölgesinin son istasyonuna vardıklarında, Fernanda kendisini trenden indirdiği için Meme indi. Hırıltıyla soluyan bir atın çektiği ve iri bir yarasayı andıran ufak bir arabaya bindiler. Görünürde incin top oynayan, kentin sonu gelmez sokaklarından geçtiler. Sokakta Fernanda'nın gençlik günlerindeki öğle uykusu saatlerinde duyduğu piyano derslerini hatırlatan bir piyano sesi duyuluyordu. Bir nehir gemisine bindiler. Vapurun tahta çarkı tutuşmuş gibi çatırdayarak dönüyor, paslanmış madeni levhalar açılmış bir fırın ağzı gibi yanıyordu. Meme kamarasına kapandı. Fernanda günde iki kez onun yatağının yanına bir tabak yemek bırakıyor ve günde iki kez tabağa el sürülmemiş olarak geri götürüyordu. Meme açlıktan ölmeye karar verdiğinden değil, midesi suyu bile kaldıracak durumda olmadığından yemiyordu. O sıralarda doğurganlığının hardal yakılarına ağır bastığını, bırakın Fernanda'yı kızın kendisi bile bilmiyordu. Fernanda bunu ancak bir yıl sonra çocuğu getirdiklerinde öğrenecekti. Boğucu kamaraya kapanan Meme, madeni levhaların titreşiminden ve yandaki çarkın bulandırdığı suyun dayanılmaz kokusundan çılgına dönerek günlerin hesabını şaşırdı. Sarı kelebeklerden sonuncusunun tavandaki pervanenin kanadına çarparak öldüğünü görüp, Mauricio Babilonia'nın öldüğüne su götürmez bir gerçek gibi inandığı günden bu yana çok zaman geçmişti. Yine de kendini kapıp koyvermedi. Mauricio Babilonia'yı aklından hiç çıkarmıyordu. Aureliano Segundo'nun yeryüzündeki en güzel kadını aramak için seferber olduğu zaman yolunu yitirdiği yayladan katır sırtında geçerlerken Meme hep Mauricio'yu düşünüyordu. Kızılderililerin izlerini sürerek dağları aştıkları sırada hep Mauricio'yu düşünüyordu. Taş döşeli sokaklarında 32 kiliseden çalınan 32 ölüm çanının yankılandığı kasvetli kente girerlerken hep Mauricio'yu düşünüyordu. O gece viraneye dönmüş köşkün otlar bürümüş bir odasında Fernanda'nın yere koyduğu kalasların üzerinde yattılar. Pencerelerden çıkardıkları ve uykuda her dönüşlerinde parça parça ayrılan eski perdelere sarındılar. Meme nerede olduklarını anlamıştı. Çünkü gözüne uyku girmeyip korkuyla büzüldüğü sırada, çok eskiden bir Noel günü gelen sandıktan çıkan siyah giysili adam yanından geçivermişti. Ertesi gün kilisede dua ettikten sonra, Fernanda onu bastıkça insanın içini karartan bir yapıya götürdü. Meme çocukluğunda annesinin anlattığı öyküleri hatırlayarak, buranın Fernanda'nın yetiştirildiği ve kraliçeliğe hazırlandığı manastır olduğunu çıkarınca yolculuklarının sonuna geldiklerini anladı. Fernanda bitişik odada biriyle konuşurken Meme sömürge piskoposlarının büyük boy yağlı boya resimleriyle dolu salonda bekledi. Sırtında hala ufak siyah çiçekli etamin bir giysi, yaylanın ayazından şişmiş ayaklarında uzun topuklu pabuçlar vardı. Meme, renkli camdan süzülen sarı ışığın altında durmuş, Mauricio Babilonia'yı düşünürken içeri bir rahibe adayı girdi. Elinde Meme'nin 3 kat çamaşırının bulunduğu bavul vardı. Yanından geçerken, yürüyüşünü kesmeden Meme'nin elinden tuttu. "Gel Renata," dedi. Meme, kıza elini verdi ve peşinden gitti. Fernanda onu son kez rahibe adayına ayak uydurmaya çalışırken gördü. Sonra manastırın iç avlusuna açılan demir kapı üzerine kapandı. Meme hala Mauricio Babilonia'yı, makine yağı kokusunu ve başının üzerindeki sarı kelebeklerden oluşan haleyi düşünüyordu. Çok uzun yıllar sonra Krakow'un kasvetli bir hastanesinde adı değişmiş, saçları kazınmış, ve tek sözcük konuşmamış olarak bir sonbahar günü ölünceye dek hep Mauricio Babilonya'yı düşünecekti. Fernanda silahlı polislerin koruduğu bir trenle Macondo'ya döndü. Yolculuk boyunca yolculardaki gerginlik, demiryolu boyundaki kentlerde yapılan askeri hazırlıklar ve mutlak bir şeyler olacağını belirleyen elektrikli hava Fernanda'nın gözünden kaçmadı. Ancak Macondo'ya varıncaya kadar hiçbir bilgi alamadı. Macondo'ya indiğinde José Arcadio Segundo'nun muz şirketindeki işçileri greve kışkırttığını haber verdiler. Fernanda kendi kendine bir bu eksikti diye söylendi. Ailede bir anarşist eksikti. Grev iki hafta sonra patlak verdiyse de korkulan sonuçlara ulaşmadı. İşçiler pazar günleri de muz kesip yüklemek istemiyorlardı. Peder Antonio Isabel bile bu isteği Tanrı'nın yasalarına uygun bularak grevi destekledi. Grevin başarısı ve onu izleyen aylar boyunca başlatılan eylemler, silik José Arcadio Segundo'yu ön plana çıkardı, adını duyurdu. Oysa o güne kadar onun kasabayı Fransız yosmalarıyla doldurmaktan başka işe yaramadığı söylenirdi. José Arcadio Segundo, nasıl bir gün aklına esip dövüş orozlarını satarak o akılsız tekne işine girmişse, bu kez de muz şirketindeki ustabaşılığını bırakıp işçilerin yanında yer aldı. Çok geçmeden de ülkenin düzenini bozmak için girişilmiş, kökü dışarıda bir eylemin ajanı olarak damgalandı. Sessiz söylentilerle ağırlaşıp kararan haftanın sonunda bir gece, gizli bir toplantıdan çıkarken, bilinmeyen birilerinin attığı 4 kurşundan mucizeyle kurtuldu. Olayı izleyen aylarda hava öylesine ağır ve gergindi ki, Ursula bile karanlık köşesinden bu durumu sezdi ve oğlu Aureliano'nun cebinde mermilerle dolaştığı o tehlikeli günleri yeni baştan yaşıyormuş gibi oldu. José Arcadio Segundo ile konuşmak, eski olayları anlatıp kulağını bükmek istedi. Ama Aureliano Segundo, onu öldürmeye kalkıştıkları geceden sonra, José Arcadio Segundo'nun nerede olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi. Ursula tıpkı Aureliano diye haykırdı. Sanki dünya kendini yineliyor. Fernando o günlerin karmaşasına kayıtsızdı. Meme'nin yazgısını kocasına danışmadan belirlediği için Aureliano Segundo ile kavga ettiği günden beri dış dünya ile ilişkisi kesilmişti. Aureliano Segundo gerekirse polisin yardımıyla kızını kurtarmaya kararlıydı. Ne var ki Fernanda, Meme'nin kendi isteğiyle manastıra girdiğini belirten bir takım belgeler çıkarıp gösterdi. Meme, üzerine demir kapı kapandıktan sonra, gerçekten kendi isteğiyle imzalamıştı kağıtları ve bunu rahibe adayının peşine takılıp giderken gösterdiği kayıtsızlıkla yapmıştı. Ne olursa olsun Aureliano Segundo, karısının kanıt olarak gösterdiği belgelerin geçerliliğine bir türlü inanamıyordu. Tıpkı Mauricio Babilonya'nın bahçeye tavuk çalmak için girdiğine inanmadığı gibi. Ama görünürdeki kanıtlar vicdanının sesini susturmasını kolaylaştırdı ve Aureliano Segundo pişmanlık duymadan Petrakotes'in koltuğuna sığınıp bol keseden harcamalarına, gürültülü şenliklere yeniden başladı. Kentin huzursuzluğuna yabancı kalan, Ursula'nın sessiz kehanetlerine kulağını tıkayan Fernanda, önceden tasarlanmış planının son vidasını da sıktı. Papazlığa başlayacak olan oğlu José Arcadio'ya uzun bir mektup yazarak, kardeşi Renata'nın kan kustuğunu ve sonunda Tanrı'nın huzuruna kavuştuğunu haber verdi. Sonra Amaranta Ursula'nın bakımını Santa Sofia della Piedad'a bırakarak, Meme'nin derdi yüzünden ara verdiği yazışmalara yeniden başlayıp, bütün zamanını görünmez doktorlarla haberleşmeye adadı. İlk işi, ertelenmiş olan telepatik ameliyatın tarihini saptamak oldu. Ancak görünmez doktorlar, Macondo'daki karışıklıklar devam ettiği sürece, ameliyata girişmenin doğru olmayacağını öğütlediler. Fernanda ameliyatın bir an önce yapılması için öyle acele ediyor ve kasabada olup bitenleri öylesine bilmiyordu ki hemen doktorlara bir mektup daha yazdı. Herhangi bir karışıklık, herhangi bir kışkırtıcı eylem olmadığını, bütün olanların bir zamanlar horoz dövüşüne ve nehir gemilerine aklını takan, şimdi de sendikacılık saçmalığına saplanan kayınbiraderinin başının altından çıktığını bildirdi. Koluna ufak bir sepet takmış yaşlı rahibenin kapıyı çaldığı o sıcak çarşamba gününe dek Fernanda ile doktorlar henüz anlaşmaya varamamışlardı. Santa Sofia de la Piedad kapıyı açtığı zaman bir armağan geldiğini sandı. Güzel dantel bir örtüyle örtülü ufak sepeti almak istedi. Oysa rahibe sepeti ona vermedi. Çünkü büyük bir gizlilik içinde Dona Fernanda del Carpio de Buendia'ya vermesi sıkı sıkıya öğütlenmişti. Sepetin içinde Meme'nin oğlu vardı. Fernanda'nın eski din öğretmeni yazdığı mektupta çocuğun 2 ay önce doğduğunu ve annesi ağzını açıp konuşmadığı için çocuğa dedesinin adını vererek Aureliano diye vaftiz ettiklerini bildiriyordu. Fernanda kaderin bu oyununa karşı için için isyan ettiyse de bunu rahibeden gizleyebilecek gücü buldu. Gülümseyerek çocuğu nehirde yüzen sepetin içinde bulduğumuzu söyleyeceğiz dedi. Rahibe buna kimse inanmaz diye karşılık verdi. Fernanda madem İncil'de yazdığı zaman inanıyorlar ben söylediğim zaman neden inanmasınlar dedi. Rahibe dönüş treni gelinceye kadar evde oturdu, yemek yedi ve kulağını büktükleri biçimde çocuğun sözünü ağzına almadı. Oysa Fernanda onu yüz karasının tanığı olarak görüyor ve orta çağdaki kötü haber getirenleri asmak geleneğinin kaldırılmış olmasına lanet ediyordu. İşte o zaman rahibe gider gitmez çocuğu su deposunda boğmaya karar verdi. Fakat kalbi yeterince güçlü değildi. Bunun üzerine Tanrı'nın sonsuz iyiliğinin kendisini bu baş belasından kurtaracağı güne dek sabırla beklemeyi eyledi. Halk arasındaki gerilim hiçbir ön belirti göstermeden patlayıverdiği sırada yeni Aureliano 1 yaşındaydı. O zamana kadar yer altında kalmış olan José Arcadio Segundo ile öteki sendika liderleri bir hafta sonu birden ortaya çıktılar ve Muz bölgesindeki kasabalarda gösteriler düzenlediler. Polis asayişi korumakla yetindi. Ama pazartesi gecesi liderler evlerinden tek tek toplanıp ayaklarına birer kiloluk pranga vurularak il merkezindeki hapishaneye atıldılar. Aralarında José Arcadio Segundo ile Meksika devriminde albay olan ve Macondo'da sürgünde bulunan Lorenzo Gavilan da vardı. Gavilan, yoldaşı Artemio Cruz'un kahramanlıklarına tanık olduğunu anlatır dururdu. Hapishanedekilerin bakımını kimin yükleneceği konusunda hükümetle muz şirketi anlaşmaya varamadıkları için tutuklular 3 ay sonra serbest bırakıldılar. İşçiler bu kez konutlarında sıhhi tesisat olmayışını, sağlık hizmetlerinden yoksun oluşlarını ve ağır çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla harekete geçtiler. İşçiler ücretlerinin para olarak ödenmediğini, kendilerine para yerine kupon verildiğini, bu kuponların da ancak şirketin satış mağazasında Virginia jambonu alırken geçtiğini ileri sürdüler. José Arcadio Segundo, kupon işinin iç yüzünü ortaya koyduğu için hapse atıldı. Şirketin meyve taşıyan gemileri satış mağazasına mal getirmezlerse New Orleans'dan muz yükledikleri limanlara boş dönmek zorundaydılar. Oysa işçilere verilen kuponlar şirketin gemilerinde dönüş yolunda da yük sağlayacak mal isteklerine yol açıyordu. İşçilerin öteki istek ve yakınmaları herkesin bildiği şeylerdi. Şirketin doktorları hasta işçileri muayene etmezler, onları dispanserde tek sıra halinde kuyruğa dizerler, hemşire hiç ayırt etmeden ister sıtma, ister bel soğukluğu, ister kabız olsunlar, hepsinin dilinin üzerine bakır sülfat renginde birer hap koyardı. Bu iyileştirme yöntemi öylesine alışılmış bir şeydi ki, çocuklar peş peşe birkaç kez sıraya girer, dillerinin üzerine konulan hapları yutmaz, eve götürüp tombala pulu diye kullanırlardı. Şirkette çalışan işçiler tıkış tıkış, içler acısı barakalarda otururlardı. Mühendisler işçilerin oturdukları yere tuvalet yapacakları yerde, her Noel'de 50 kişiye bir tane düşen seyyar sahra abdesthaneleri getirirler ve bunların daha uzun dayanması için nasıl kullanılacağını herkese gösterirlerdi. Bir zamanlar Albay Aureliano Buendia'nın çevresini saran, şimdi de muz şirketi tarafından yönetilen, artık iyice yaşlanmış siyah giysili avukatlar, işçilerin isteklerini ne sihirdir ne keramet gibilerden kararlarla reddediyorlardı. İşçiler ortak isteklerini belirten bir toplu sözleşme hazırladılar. Ancak bu isteklerinden şirketi resmen haberli kılmaları bir hayli zaman aldı. Mr. Brown, işçilerin sözleşme imzaladığını öğrenir öğrenmez, lüks özel vagonunu trene bağlattı, yanına şirketin ileri gelen temsilcilerini de alarak Macondo'dan tüydü. Ne var ki, işçilerden birkaçı ertesi cumartesi, onları bir genel evde kıstırdılar ve Mr. Brown'un bu tongaya düşürülmesine yardımcı olan kadınlarla birlikte çırılçıplak alem yaparken ona sözleşmenin bir kopyasını imzalattılar. Kara giysili avukatlar, sözleşmeyi imzalayan adamın şirketle ilgisi olmadığını mahkemede kanıtladılar ve bu konuda kimsenin kuşkusu kalmasın diye adamı sahtekarlık suçundan hapse attırdılar. Daha sonra Mr. Brown başka bir adı altında ve üçüncü mevkide yolculuk ederken işçiler onu yine buldular, sözleşmenin bir başka kopyasını imzalattılar. Mr. Brown ertesi gün saçları siyaha boyanmış olarak ve kusursuz bir İspanyol aksanıyla konuşarak mahkemeye çıktı. Avukatlar onun muz şirketi yöneticisi Prattville, Alabama doğumlu Mr. Jack Brown olmayıp doğuma büyüme Macondolu Dagoberto Fonseca adında kendi halinde bir ilaç propagandisti olduğunu söylediler. Bir süre sonra işçilerin sözleşmeyi imzalatmak için yeni bir girişimleri karşısında kalan avukatlar, Mr. Brown'un ölüm raporunu kamuoyuna açıkladılar. Konsolosların ve yabancı temsilcilerin tanık olarak imzaladıkları raporda, Mr. Brown'un geçen Haziran'ın 9'unda Chicago'da bir itfaiye arabasının altında kalarak öldüğü belgeleniyordu. Bu Ali Cengiz oyunlarından usanan işçiler, Macondo'daki yetkili makamlardan umudu kestiler ve şikayetlerini yüce mahkemeye sundular. Burada da avukatlar el çabukluğuyla ileri sürülen isteklerin geçersiz olduğunu kanıtladılar. Çünkü muz şirketinin ne geçmişte ne şimdi ne de gelecekte işçi çalıştırmadığı ve çalıştırmayacağı, şikayetçilerin geçici ve götürü ırgat olarak tutuldukları belgelerle kanıtlanıyordu. Bu yüzden Virginia jambonu masalı, her derde deva ilaçlar hikayesi ve sahra helaları uydurmacası hiçbir anlam taşımıyordu. Bu durum mahkeme kararıyla saptandı ve işçilerin var olmadığı tumturaklı bir biçimde tutanaklara geçirildi. Büyük grev başladı. Muz bahçelerindeki çalışma yarı yerde kaldı, meyveler ağaçlarda çürüdü, 120 vagonluk katarlar kör hatlarda bomboş beklediler. Çalışmayan işçiler kasabaları doldurdu. Türkler sokağı birkaç gün süreyle hep cumartesi curcunası yaşadı. Otel Jacob'un bilardo salonunu 24 saat açık tutmak zorunluluğu doğdu. Ordunun düzeni yeniden sağlamakla görevlendirildiği açıklandığı sırada Jose Arcadio Segundo bilardo oynuyordu. Jose Arcadio Segundo, kehanete inananlardan olmadığı halde, yine de bu havadis ona Albay Rinaldo Marquez'in izniyle kurşuna dizilen adamı seyrettiği günden beri beklediği ölümün habercisi gibi geldi. Ama bu kötü önsezi yüzünden serin kanlılığını yitirmedi. Tasarladığı atışı yaptı ve bilardo topunu istediği yere gönderdi. Az sonra duyulan trompet ve boru sesleriyle halkın koşuşması, Jose Arcadio Segundo'ya yalnızca bilardo oyununun değil, idam sahnesinden bu yana kendi kendine oynadığı oyunun da sonuna geldiğini sezdirdi. Sonra sokağa çıktı ve onları gördü. Üç alay trompet sesine ayak uydurarak marş temposuyla yürüyordu. Çok başlı bir canavarın homurtusunu andıran solukları, öğle güneşiyle parlayan havaya zehirli buhar saçıyor gibiydi. Askerler kısa boylu, tıknaz, hayvan yapılıydılar. At gibi terliyorlar, güneşte yanmış hayvan derisi kokuyorlar. Dağlık bölge insanlarına özgü, inatçı ve suskun bir dirençle dayanıyorlardı. Alayların geçişi bir saatten uzun sürdüyse de, bunlar peş peşe çemberler çizerek dönen birkaç mangadan farksızdılar. Çünkü hepsi birbirinin eşiydi, hepsi aynı orospunun çocuklarıydı ve sırt çantalarıyla mataralarının ağırlığını, süngü takılmış tüfeklerinin ayıbını, körü körüne itaatin onmaz çıbanını ve sözüm ona onur duygusunu hep aynı vurdum duymazlıkla yaşıyorlardı. Ursula, askerlerin geçişini gölgeler içindeki yatağında duydu ve haç çıkardı. Santa Sofia de la Piedad, yeni ütülediği işlemeli sofra örtüsüne yaslanıp, oğlu Jose Arcadio Segundo'yu düşünerek bir an için var oldu. O sırada Jose Arcadio Segundo, yüzündeki anlatımı değiştirmeksizin, Otel Jacob'un kapısından askerlerin geçişini seyrediyordu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 262.